Ayrım 23, Gemide İsyan, Jack London, sayfa 279. Deniz kuşları görünmez olmuştu tümden. Bertrand ikinci kez konuşmak isteğinde bulundu. Ama besbelli kafasına bir kurşun yiyeceğinden korktuğundan, güverteden değil de manikadan doğru geldi. Demek daha önce de buradan gelip demir çubukların arasından ateş ederek Henry'i öldüren oydu. Sürekli kıç üstünde olduğumdan burnun ağzındaki ağır iki un çuvalının kımıldadığını gördüm. Kendimi şöyle yana çekip çuvallardan birini hafifçe iterek ''Kimsin sen?'' diye sordum. Soruma Bertrand'ın sesi karşılık verdi. ''Sizinle konuşacağım Bay Parthurst.'' ''Oo!'' diye gırgır aldım. ''Günaydın efendim. Senin de adamlarının da karnınız zil çalıyor demek. Görüşüne bakılırsa bunun için şeref verdiniz bize.'' Öğle yemeğine bir şey kalmadı şurada. Yiyeceklerimin listesini canı gönülden söyleyebilirim sana. Önce havyarlı kızarmış ekmekle tereyağlı istakoz. Sonra efendim fasulyeli soğuk domuz eti. Bezelyeli kuzu pirzolası. Hani o ağızda eriyen Fransız bezelyesi vardır ya ondan. Sebze olarak mayonezli Kaliforniya kuşkonmazı. Kızarmış patates. Soğukluk olarak şeftali turtası. Son olarak da okkalı bir kahve. Hakçası New York'un en esaslı lokantalarında bile yiyemem böylesini. Yalan attığımı falan sanma sakın. Yerine döndüğünde ne zıkkımlanacağını söylesene sen de bana. Bertrand seninle buraya bir yığın abuk sabuk şey konuşmaya gelmedim diye umurdandı. Gevezeliği bırak da adam gibi konuşalım şöyle. Konuş haydi dinliyorum. Ne zaman teslim olmayı düşünüyorsunuz bakalım. Ryan homurdandı hemen. ''Yine söylüyorum, bırakın bu zevzekliği artık. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz siz. İki kere iki dört bu. Benim insafıma kaldığınızı bilin ne olur. Bunun niçin böyle olduğunu size bir bir açıklayacak kadar andavallı değilim tabii. Ama söylediklerime iyi kulak verirseniz doğru bir iş yapmış olursunuz. Haber veriyorum işte size. Avcumuzun içindesiniz keklik gibi.'' ''Paşa gönlünün dilediği gibi konuşmakta özgürsün.'' dedim. ''Ama söylediklerini nasıl yapacağını da anlatsan iyi olur elbette.'' ''Tek söyleyeceğim şudur size. Teslim olursanız kılınıza bile dokunulmayacak. Ne sizin ne de yanınızdakilerin.''
''Ya teslim olmazsam?''
''Dünyaya geldiğinize pişman edileceksiniz. Yalnız sizin canınıza okunmayacak tabii. Sizi seven bir kız var gemide.'' Şu sıralar oldukça unutmuş da görünseniz siz de onu seviyorsunuz. Onun başına gelecekleri düşünebiliyorsunuz herhalde ha?
Öfkemden, sinirimden ürperir gibi oldum öyle. Benimle konuşan pis herif onurumla oynamıştı resmen. Hakçası dedikleri ya doğruysa diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Kendime yapılacaklara aldırdığım yoktu pek. O vahşi hayvan sürüsünün eline düşmüş Margaret geliyordu gözümün önüne. Betim benzim atmıştı besbelli. O küstah, o alaylı ses.
''Bu da la falan değilsiniz siz.'' diye başladı yine. ''Görüyorum ki kafanıza girdi bazı şeyler. Çok şükür anlaşacağız herhalde.''
Yüreğimde ırkımın gururu depreşi verdi birden. Kısık bir sesle bağırdım. ''Gün gelecek dayakla yola getirilmiş huysuz bir köpek gibi sürüne sürüne geleceksin yanıma. Dediğin gibi o zaman konuşup halleşeceğiz işte seninle.''
Başkamarot biz böyle konuşurken kıç üstüne çıkmıştı. Elinde tuttuğu tuz ruhu dolu damacanayı çinkoyla kaplı bir kovaya boşaltıyordu. Bunu yaptıktan sonra kovayı özenle eline alıp sessiz sedasız yaklaştı. Benim araladığım iki un çuvalının arasını daha da açıp Bertrand'ın yüzünü yasladığı demir ızgaralara elindeki yakıcı sıvıyı boca etti birden. Suratına tuz ruhunu yiyen hapishane kaçkını serseri korkunç bir çığlık atıp borudan aşağı kaydı. Kömür ambarının derinliklerinden yükselen o ne olduğu anlaşılmaz, yürek parçalayıcı bağırtıları duydukça sevincinden ölüyordu yaşlı Çinli. Acı çeken bir insan karşısında daha yufkaydı benim yüreğim onunkinden. Canına okunan kişi beş para etmese de elimde olmayarak büyük bir yılgınlığa düşmüştüm.
''Carlyle ölür ne ki?'' diyordu. ''Hepimizin başına gelmeyecek mi bir gün?''
Ama ölmekle suratına bir kova tuz ruhu yemek arasında dağlar kadar fark vardı. Bunlar olurken bereket kamerasındaydı Margaret. İstemedim hiçbir şey bilmesini. Gemicilere bu vahşi olaydan ona söz etmemelerini söyledim. Baş kamarotun yaptığına karşılık vermekte gecikmedi karşı taraf. Hemen ertesi gün Margaret'le ikimiz bizim kameraların, büyük salonun, yemek odasının döşemelerinde alışık olmadığımız gürültüler duyduk bir takım. Louis, Vada ve baş kamarotta duymuş da aynı sesleri bizim gibi. Görünmeyen eller demirler üstüne uzatılmış meşe kirişlerinin öyle kolaycacık delinebilecek bir yerini arıyor, çekiçle oraya buraya küt küt vuruyorlardı. "Hah," dedi Margaret, "diyelim ki bir delik açtılar. Ne olacak sonra? Kafasını oradan ilk sokanın vay haline, bit gibi ezeriz vallahi." Birçok yerde duyulan çekiç sesleri öğleden sonra geç zaman şıp diye durdu. Geceye doğru daha berbat biçimde başladı ne ki. Delme demirinin üstüne çekiçle vurulduğunda nasıl ses çıkar, öyle sesler geliyordu kulağımıza. Margaret'a gidip yatmasını, kıç üstündeki nöbeti gün ışığıncaya kadar Louis'le bana bırakmasını söyledim. Güverteden ya da Sintine'den doğru bir saldırıya mı hazırlanıyorlardı yoksa? Bizim ünlü kazanın içini havai fişeklerle doldurmuştum baştan aşağı. Baş kamarot aşağıda nöbet tutacaktı. İçinde tuz ruhu bulunan bir damacana vardı yanında yine. Kafasını döşemeden ilk çıkaracak gemiciye boca edeceğini söylüyordu ona. ''Nasıl istersen öyle yap'' gibilerden çıtımı çıkarmadım hiç. Vada koşa koşa yanıma geldiğinde gecenin ikisiydi saat. ''Aşağıda işler berbat'' dedi, ''çabuk gelmeksiz.'' Tüfeğimi eline verip yerime onu dikerek kameralara inen merdivenlere seyirttim hemen. Buckwheat merdivenin başına çökmüş, ellerini kollarını büke büke öne arkaya sallanıp duruyor, boğulacakmış gibi öksürüyordu. Yaş içindeydi gözleri. O an leş gibi kükürt kokan bir hava doldurdu ciğerlerimi. Soluk soluğa kaldım. Ağzımı burnuma mendille tıkayarak sallana sallana indim merdivenlerden. Kameraların önünden geçen koridorda yarı boğulmuş durumda buldum baş kamarotu. Elleriyle dizlerinin üstünde sürünüyor, durmadan tükürüyordu, soluk soluğa kalmıştı. Temiz havaya çıkmak için çabalıyordu durmadan. Az ötede yelkencilerden biri boyuna öksürüyor, yere yatmış arkadaşını ayıltıp ayağa kaldırmak için elinden geleni yapıyordu. Adama küt diye çarpıp dizlerimin üstüne düştüm. Ama düşmemle kalkmam bir oldu. Çünkü kükürt dumanları yere çok yakın yerlerde daha bir berbattı. Ayna gibi ortadaydı her şey. İsyancılar açmayı başardıkları ama kameralara bir türlü giremedikleri deliğin ağzına yönetmeliğe göre gemilerde bulunması gereken haşerat ilacı püskürtücüsünü koyup iver etmişlerdi ilacı. Üst katlarda fink atan bizim gibi burnu Kaf Dağı'ndaki efendiler lağım faresi yerine konmuştu basbaya. Hemen Margaret'in odasına gidip kapıyı açtım. Genç kız yoktu, bomboştu yatağı. Kolumda kanadımda güç kalmamış, hala onun vücudunun ılıklığını koruyan çarşafların üstüne çöküvermiştim. Zor soluk alıyordum. Birkaç saniye durdum öyle. Genç kızın boş bıraktığı bu yerde ölü vereceğini falan düşünüyordum. Vücudumdaki o ölüm uyuşukluğuna benzer uyuşukluğu atabildim neyse. Koridora çıktım yine. Lambalar sönecekmiş gibi titrek pır pır yanıyordu. Kükürt dumanını yiyen ciğerlerim ses çıkarıyordu cızır cızır. Beynimin içi uyuşmuştu. El yordamıyla yürürken hemen yanı başımda kulaklarımı sağır eden acayip bir hırıltı duydum. Elimi rastgele uzattığımda duvara yaslanmış duran Margaret'in ateşler içinde yanan göğsüne dokundum. Can kurtaran merdivenine gitmek istemiş ama adam akıllı zehirlendiğinden daha ileri gidememişti. Yüreğinin canı kalmadığı, içi sıkıntıdan boğulduğu için tir tir titriyordu. Kucaklayıp götürmeye çalıştım. Ağulu dumanların içinde merdiveni adım adım çıkmak, 100 yıllık bir can çekişme falan gibi geldi bana. Margaret bazı bazı kendini yere bırakıyor, savaşmanın boşuna olduğunu, sonuna kadar dayanamayacağımızı anlatmak ister gibi bir tavır takınıyordu. Onu yerinden kaldırıyor, sonu gelmeyen merdiven çıkışımıza yeniden başlıyordum. Merdivenin yarısına geldiğimizde gecenin tertemiz havası ciğerlerimizi doldurmaya başlamıştı. Dizleri üstünde sürünen Margaret'in hiçbir şeyden haberi yok gibiydi. Ama ben havanın yaralı ciğerlerime dolduğunu, kollarımdaki sevgili yükümü taşıyabilmem için bana inanılmaz bir güç verdiğini duyuyordum. Son basamağa gelmiştik ki Margaret bayılmış, kayıvermişti kollarımın arasından. Bitmiş, perişan bir durumda ben de onun yanına düştüm. O an kıç üstü güvertesine dışarıdan bir saldırıya geçilmişti. Ama Louis Wada ve Tom Spink tereyağdan kıl çeker gibi püskürttüler bunu. Saldırıya geçenler açlıktan geberiyorlar, ayakta duramıyorlardı çünkü. Margaret'le ben şöyle böyle 12 saat sonra kendimize gelebilmiş, doğru dürüst soluk alabilmiştik. Birlikte çektiğimiz o korkunç acı, ölümle yüz yüze gelişimiz bizi birbirimize daha yaklaştırmış, aşkımızı daha güçlendirmişti. Margaret'in odasındaydım gece, yan yana oturuyorduk, elini elime almıştım. En çok 8 gün sonra Valparaiso'da olacağımızı kuruyorduk. Bir ara kapı vuruldu. Margaret'ten ayrılarak buyurun dedim. Dümene koyduğum Tom Spink'ti gelen. Allak bulaklı suratı tasalı tasalı, ne var yine diye sordum.
Bay Partust,
Ne? Dişlerini şaklatarak, kıç üstündeler dedi. Kalkmıştım ayağa. Kimler?
Onlar, hani Horn burnunda nasıl nereden geldiklerini bilemediğim herifler vardı ya, onlar işte, boğulmuş 3 herifin ruhları. Dümenin orada duruyorlar kazık gibi, tabanları yağlayıp haber vermeye geldim size.
Gülümseyerek nasıl gelmişler oraya peki diye sordum.
Cin gibi peri gibi bir şey olduklarından uçup gelmişler besbelli. Şurası ortadaki gözümü bir saniye ayırmadığım o merdiveni alıp kullanmadılar vallahi.
Zavallı Tom Spink uzun uzun inledi karşımda. Eğer gelmişlerse bize katılmak için gelmişlerdir besbelli dedim. Gördüğüm kadarıyla bir kötülük etmemişler sana çünkü. Şöyle olmuştur bu, güverteden kıç direğine tırmanmışlar, oradan da serenlerden birine atlayarak hop kayıvermişlerdir bir ipe tutunup, gidip görelim haydi. Margaret'ten izin alıp kıç üstüne çıktım. Arkamdan gelen Tom Spink ölü gibiydi. Fırtınanın bize gönderdiği 3 esrarengiz adam oradaydı gerçekten. Feneri şöyle tuttuğumda yakut rengi gözleri ışıl ışıl parladı karanlıkta. Ellerinin ayalarını havaya kaldırarak o anlaşılmaz dilleriyle usul usul bir şeyler mırıldandılar. Ben de hoş geldiniz der gibi bir şey yaptım elimle. Kasketlerini çıkarıp sağ ellerini başlarının üstüne koydular. Emrindeyiz falan diyorlardı herhalde. Demek istediklerini anladığımı belli eden bir şey yaptım. Sağ ol falan der gibi eğilip ağızlarını açtılar, karınlarını ovuşturdular. Aç olduklarını anlatıyorlardı bana. Tom Spink'e onları arkadaki büyük odaya götürmesini, Louis'in onlara yiyebilecekleri kadar yemek vermesini söyledim. Tom Spink kızgın kızgın omurdandı, başladım gülmeye. Senin sandığın gibi denizde boğulmuş insanlar olsa bunlar yiyecek miyecek isterler mi hiç dedim. Git de nasıl iştahlı yemek yediklerini kendi gözünle gör. Nasıl indiriyorlar yemekleri mideye bak. Kaçırma bu fırsatı. Kaçırma da anla onların ne olup ne olmadıklarını. Söylediklerim Tom Spink'in aklına yatmamıştı gel gelelim. Bakmaya gitti yine de. Ertesi gün 3 hayaleti nasıl yemek yediklerini sorduğumda başını sallayarak ''Amma 7 herifçi oğulları Bay Partöst yani'' dedi. ''Nerelerine girdi onca yemek aklım almadı vallahi.'' ''Bu şunu gösterir Tom Spink'ciğim. Geminin burnundakilerin açlıktan iflahı kesilmiştir tüm.'' Bu olanlardan 24 saat geçmemişti ki Nosey Murphy, Maltalı Bado, bir de o baş belası Davis kıç üstü güvertesinin altında göründüler. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordum. Charles Davis söylev çekmeye hazırlanırken kestim sözünü. ''Senden öğrenmek istediğim hiçbir şey yok Davis'' dedi. ''Böyle düşünüyorum şimdilik. Bütün yol boyunca lafını ede ede canımıza okuduğun o mahkemeye çıktığında konuşma hakkın olacak senin.''
''Ama lütfen Bay Partus düşünün ki...''
Nosey Murphy girdi araya. ''Kapa çeneni Davis, yoksa gırtlaklayacağım seni şimdi. Biz buraya temelli çalışmak için izin istemeye geldik Bay Partus'tan.'' ''Tamam'' dedim. ''Laçka edilecek yelkenler var birkaç tane. Hemen işe sarılın da niyetlerinizin doğru olduğunu anlayalım bakalım.''
''Önce karınlarımızı doyursak daha iyi olmaz mı?''
''Madem ki benim bu gemide komutan, yelkenleri laçka etmenizi istiyorum önce sizin.'' Nosey Murphy ırın mırın edercesine durup ne dersin gibilerden Maltalı Bado'ya baktı. Bado yapacağı işte vücudunun güçsüzlüğünü ölçer gibi düşündü bir süre. Sonunda kabul etti. ''Anlaştık gitti işte'' dedim. ''İşi bitirir bitirmez tıka basa doyuracaksınız karnınızı. Haydi bakalım gidin şimdi.'' Üç elçi arkadaşlarının yanına gidip önerilerimi söylediler onlara. Biraz sonra bütün o pis solucanlar ellerinden geldiğince sözlerimi yerine getirmeye çalışıyorlardı. Kimi direklere tırmanıyor, kimi bucurgatta ter döküyordu. Sandry Byers karnını sıkıyordu miskin miskin. Lars Jakobsen iki boy kırılıp iki boy tutturulmuş bacağıyla topallayıp duruyordu orada burada. Charles Davis elleri arkasında oradakilerin çalışmalarına bakıyordu durmuş. Bir halatı boşu boşuna çekiştiren Nosey Murphy gel buraya diye bağırdı. Gel de yardım et bana. Çenesi düşük pis herif ölürüm de gelmem yine dedi. Halatı bırakan Nosey Murphy Davis'in üstüne yürüdü. Söylesene bir daha, söylesene aynı şeyi.
Diyorum ki yani hasta adamın tekiyim ben be.
İster hasta ol, ister turp gibi sağlam. Denileni yapacaksın işte soytarı. Davis vereceği ters bir karşılığın hayatına mal olacağını biliyordu. Ölmeyi değil yaşamayı seçti. Margaret'le ikimiz sonunda çalışmaya karar veren Charles Davis'e bakıyorduk keyifli keyifli. Derken vereceğimizi söylediğimiz yemekler sepetlerin içinde geldi güverteye. Aç kurt gibi saldırdı herifler yemeklerin üstüne. Etlerin kemiklerini sıyırıp bir güzel mideye indirmişlerdi ki Nosey Murphy utangaç utangaç ''Ne zaman yiyeceğiz yine yemek?'' diye sordu. ''Uslu, efendi efendi durursanız günde üç öğün yemek var size.'' dedim. ''Ama uslu durmazsanız şıp diye kesilir yemekleriniz, zırnık yiyemezsiniz.''
''Oldu, tamam, bir isteğim var sizden yalnız Bay Parthurst.''
''Neymiş o?''
''Bert Ryan'ın halini görme, yürekler acısı, kör gibi bir şey oldu öyle, cılk yara suratı, elimizden geldiği kadar sardık sarmaladık ama nafile.'' Çok acı çekiyor. Uyku muyku hak getire. İnil deyip duruyor durmadan.
Bu Allah'ın belası herifin acılarını dindirecek morfindi, şuydu buydu. Bir takım ilaçlar buldum ecza dolabından. Verdim Nosey Murphy'ye. Bir iğne şırıngası buldum orada bir yerden. Nasıl kullanılacağını anlatıp onu da tutuşturdum eline. Durmadan yaklaşıyoruz karaya, yalnız karaya mı? Uygarlığa, insanların devlet denilen şeyi oluşturdukları her yerde var olan o yasaların egemenliğine. Valparaiso görünür görünmez kıç direğine gemide isyan var bayrağını dikeceğim hemen. Kıyı koruma gemileri Elsinore'ü alıp limana götürecekler. Ne kadar isyancı varsa ellerinde kelepçe yetkili yerlere teslim edilecek bir bir. Bu işin güzel bir biçimde sonuçlanması için isyancıların tüymesini önlemek gerek elbet. Margaret'le uzun uzun tartıştıktan sonra yürekli bir karar verip heriflerin kaçabilecekleri bütün filikaları parçalamayı koydum aklıma. Gece saat 1'e doğru Vada'yı, başkamarotu, iki yelkenciyi, Louis'yi, bir de o yakut gözlü adamları çağırdım yanıma. Bu üç esrarengiz adam kıç üstüne geldiklerinden beri çok iyi çalışmışlar, efendiliklerini elden bırakmamışlardı hiç. Ama yine de fırtınanın bize armağan ettiği bu üç kişinin başına baş kamarotu verdim bizim. Hayınlık mayınlık edecek olurlarsa o koca bıçağını sokuverecekti karınlarına. Kocamış Çinli'nin gözlerinde bir sevinç ışığı parlamıştı bu görev kendine verilince. Bana öyle gelmişti ki inanılmaz bir zevkle yapardı böyle bir şeyi gerekirse. Güverteye inip filikaların asılı durduğu yere vardık kolaylıkla. Üstümüzdeki silahların dışında balta falan da almıştık yanımıza. Gecenin alaca bulaca karanlığında insana benzeyen bir şeye çarptık küt diye. Eğilip baktım ki Mulligan Jacobs halatların bağlandığı bir kütüğün üstüne oturmuştu. O romantik düşüncelerine dalmıştı bana kalırsa. Görmemiş gibiydi bizi. Elimi omzuna koyunca titreyiverdi birden. Kulağına, ''Hele dinle beni Jacobs'' dedim. ''Filikaları parçalamaya geldik buraya biz. Olduğun yerden kımıldama, yoksa bitiktir işin.''
''Korkutacak mı sanıyorsunuz beni?'' diye bağırdı. ''Yapın istediğinizi, paşa gönlünüz bilir. Bana ne sanki? Biliyorum düşündüğünüzü ben. Gemicilerin kirişi kırmasından korkuyorsunuz.'' Elinizden kaçırmayıp mahpus edeceksiniz onları.
İyi bildin dedim ama madem ki sana vız geliyor bizim yaptığımız bağırıp çağırma öyle. Gel gelelim sesini yükselterek habire bağırıyor, kırık belini dikleştirmeye çabalıyordu.
Karınlarını tıka basa doyurdular ya, horul horul uyuyor hepsi. Bert Ryan'ın da acıları dindi biraz, iyi geldi iğneler. Hem bu Allah'ın belası sinek kurtlarının çok mu ırgaladığını sanıyorsunuz beni?
''Ne diye bize katılmadın öyleyse?
Onlar Allah'ın ayısı, bir yığın boktan herif. Sizler de, onlar da, onlardan da, sizlerden de iğreniyorum ben. Onları çalıştırıp sömüren aynı soydan, aynı ırktan insanlar. Birbirinizden zerre ayrımınız yok. Al birini vur ötekine. Bana gelince şu ayvayı yemiş benimle Tanrı'nın olmadığının canlı kanıtıyım işte.
Tamam, tamam, kes sesini.
Parçalayın finikaları diye vardı. Limana kapağı atınca kimi dilerseniz astırın hemen. Ben ayvayı yemişim biriyim nasıl olsa. Yasalar masalar da bir şey yapamaz bana artık. Şu dünyaya ne olarak gelmek isterdim biliyor musunuz? Çiçekten çiçeğe konan bir kelebek. Çatlayıncaya kadar yiyip zevkten yerlerde yuvarlanan, homur homur homurdanan bir domuz. Ya da öbür erkekler gibi bir erkek. Kadınların, kızların bayıldığı bir erkek tabii. Ama şurası da apaçık ortada ki siz de benim gibi geberip gideceksiniz bir gün. Sonsuz bir geceye gömüleceksiniz. Sizin geceniz de benimki kadar karanlık olacak.
O kükürt dumanlarıyla bizi zehirlemeyi düşünen kimdi acaba? Söyleyebilir misin bana?
Haberim yok. Bilseydim de söylemezdim zaten. Ama bunu akıl edenin kafasına hayran oldum doğrusu. Gel gör ki beceremediler.
Alçakça bir düşünceydi bu dedim. Peki Bert Ryan'ın suratına kim döktü tuzluğunu? Kemiğe kadar haşlanmış zavallının suratı. Parça parça kopuyor hep. Bana kalırsa bu da alçakça bir şey.
Canım sıkılmıştı. Abma meraklısın sen de be dedim. Hiçbir şey öğrenemezsin benden. Hem ne diye çene çalıyorum seninle anlamadım ki.
Ben parçalayın filikaları diye emir verince baltalar birden havaya kalkıp kaşla göz arasında hurda haş ettiler kayıkları. Çıkardığımız gürültüden gemiciler uyanmış, öndeki tayfa odasından yığınlı adam çıkmıştı. Ama onlar bizim işi bitirmemize bakmakla yetindiler sessiz sedasız. Düzenli biçimde geri çekilip kavgaya mavgaya meydan vermedik. Ertesi sabah benden emir ve günlük yiyeceğini almak için kıçüstü güvertesine gelmişti Nosey Murphy yine. Bert Ryan da vardı yanında. Kafası gözü sargılar içindeydi onun. Kan çanağına dönmüş gözleri görünüyordu yalnız. Hemen yanı başımda duran Margaret'in titrediğini hissettim. Yahudi İzak, ''Ne kadar filika varsa canına okudunuz hepsinin'' dedi. ''Ne yapmayı düşünüyorsunuz bizi?''
''Valparaiso'daki yetkililere teslim etmek hepinizi niyetim'' dedim. ''Denizde isyan çıkarmaktan başka adam falan da öldürdünüz. Ağır bir suç bu. Gemi karaya yaklaşana dek uslu uslu durursanız işlediğiniz suçları hafifletmiş olursunuz bir parça belki.'' Yahudi, ''Her şey elinizde artık'' diye omurdandı. ''Yenildik çünkü biz. Sizse güçlüsünüz.''
Bert Ryan bu sıra hayran olmaktan kendimi alamadığım insanüstü bir güçle yüzündeki sargıları koparıp attı. O iğrenç canavar suratı çıkıverdi ortaya, ulur gibi bağırdı.
''Geçen gece morfinin beni uyutmasından yararlanıp filikaları paramparça ettiniz hep. Şu anda vallılara dua edin siz. Ben olsaydım çoktan geberip gitmiştiniz şimdi.''
Başka bir söz çıkmadı ağzından. Çektiği acıdan bas bas bağırıp olduğu yere çöktü. Arkadaşları sürüye sürüye götürdüler. Margaret şakır şakır kanayan bu surat karşısında gözlerini kapamıştı. Titreyerek bana, ''Ne oldu böyle Bert Ryan'a?'' diye sordu. Doğruyu söylememek elimde değildi artık. Yaşlı Çinli'nin karıştırdığı haltı anlattım bir bir. Yazacak pek bir şeyim kalmadı şu an. Bitti her şey. Şu anlattıklarımdan iki gün sonra Valparaiso görünüverdi ufukta. Tehlikeyi atlatmıştık. Genç kızın kamerasından çıkmıyordum ben pek. Evlilikten mevlilikten dem vuruyorduk habire. Bizi evlendirecek birilerini buluruz elbet Valparaiso'da diyordum. İsyancıların davası bir yol başlasın, yeni yeni kaptanlar, yeni yeni tayfalar koyarız Elsinore. Sonra da Seattle'a yolcu ederiz onları kendi başlarına. Bizse gönlümüzün dilediğini yaparız. Ekspres bir gemiye biner, ver elini Amerika, ver elini Baltimore deriz.
Margaret, ''Westler oldum olasıya gemilerini bırakıp gitmemişlerdir.'' dedi. ''Seattle'a kadar biz de gideceğiz Elsinore'la.''
''Seattle'a dünyanın yolu var ama daha.'' dedim. ''Ne geçmek bilmeyen saatler yaşayacağız yine kim bilir.''
''Elimizden geldiğince tadını çıkaracağız o saatlerin.''
Margaret ateşli bir öpücük kondurdu dudaklarıma.
Bitti.
Kitabın sonu. 30 Mart 2017.
Sayfa 294.